Ayrım 13. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 145. Neil hayvanı okşuyordu. Hadi Malvina, hadi otur bakalım şuraya. Hadi uslu otur bakalım. Filippo döndü zayıf bir sesle. Şurada dolapta viski var dedi. Hayır, orada değil, sağdakinde. Şu küçük cin dolabında. Evet, kadehler de oradadır. Hadi sen ikram et, sen evin genç kızısın şimdi. Filippo iki kadehe viski koydu, birini Daniel'a uzattı. Sonra geldi, Daniel'ın önünde ayakta durdu. Daniel içti ve kendini yeniden genç, yeniden güçlü hissetti. Şair olsaydınız, dedi, birbirimize rastlayışımızdaki mucizeyi hissederdiniz. Çocuk tuhaf kışkırtıcı bir gülümsemeyle baktı. Şair olmadığımı kim söyledi size? Daniel tam karşıdan bakıyordu. Eve gireli havası değişmişti. Daniel onu ürküten aile babaları herhalde diye düşündü. Benim bir baba olmadığımı anladığı için korkmuyor artık benden. Kararsızmış, düşünüyormuş gibi duraladı. Beni gerçekten ilgilendirip ilgilendirmediğinizi düşünüyorum, dedi. Karara varamadım. Filippo, geç kaldınız, dedi. Bunu daha önce düşünmek gerekirdi. Daniel gülümsedi. Hayır, geç kalmadım. Zaman var daha. Senden sıkılırsam kapı dışarı atarım seni. Filippo, benim için yorulmayın, dedi. Değmez. Kapıya doğru yürüdü. Dur, dedi Daniel. Bana gereksinin olduğunu biliyorsun. Filippo gülümsedi, geldi, koltuğa oturdu. Poppy ayaklarını sürtündürüyordu. Genç adam hayvanı aldı, kucağına oturttu. Kediyi usulca yumuşak hareketlerle okşadı. Hayvan itiraz etmedi. Senin için başarılı bir sınav bu, dedi Daniel. Poppy yabancılara sokulmaz, kendini sevdirmez. Filippo uzun uzun ürkütücü, giz dolu bir gülümsemeyle baktı. Sonra gözlerini indirerek sordu. Kaç kediniz var? 3. Bu da sizin için başarılı bir sınav. Horlamaya başlayan Poppy'nin başını okşuyordu. Daniel, bu çocuk benden çok daha egemen görünmüyor kaderimize diye düşündü. Hoşuma gittiğini biliyor. Birden çocuğu tedirgin etmek için sordu. Hey, anlat bakalım. Ne oldu sana? Filippo bacaklarını yana açarak Poppy'yi yere bıraktı. Hayvan korktu, koşarak gitti. Koltuğun altına saklandı. Hiç. Keşfettiniz işte. Söylediklerinize ekleyebileceğim bir şey yok. Neredeydin? Kuzeyde, Pörne diye bir yerde. Peki sonra? Sonrası hiç. 2 gündür siperde bekliyorduk. Birden tanklarla uçaklar geldi. Aynı zamanda mı geldiler? Aynı zamanda geldiler. Sen de korktun öyle mi? Hayır, korkmaya zaman yoktu. Korkmadım ya da korku sandığımız duygu değil, başka bir şey. Yüzü sertleşmiş, birden ihtiyarlamıştı sanki. Bıkkın bir ifadeyle uzağa, boşluğa bakıyordu. Hepsi koştular, dedi. Ben de koştum onlarla. Sonra yürüdüm, bir kamyon buldum. Gene yürüdüm. Önceki gün buraya geldim. Yürürken ne düşünüyordun? Düşünmüyordum, yürüyordum yalnızca. Kendini öldürmek için neden bugüne kadar bekledin? Annemi görmek istiyordum, dedi Filippo. Ama annen de gitmişti, göremedin. Evet, göremedim. Başını kaldırdı, Daniel'a alev alev yanan gözlerle baktı. Beni bir alçak, bir korkak sanmakla yanıldınız, dedi. Sesi pürüzsüz ve bıçak gibi keskindi. Korkak değilim ben. Öyle mi? Neden kaçtın o halde? Koştum. Çünkü hepsi koşuyorlardı. Ama sonra kendini öldürmeye karar verdin. Evet öyle, daha doğrusu ölmek istediğimi sandın. Neden? Anlatması uzun sürer. Acelen ne? Dedi Daniel. Al bir viski daha iç bakalım. Filippo bir viski daha içti. Yanakları pembeleşmişti. Usulca güldü. İş benimle kalsa yalnızca, dedi. Korkak, hatta alçak olmak umurumda bile olmazdı. Ben barış yanlısıyım çünkü. Savaşta kahramanlık ha. Kahramanlık nedir? Hayal kısırlığı yalnızca. Orada savaşta kafası işlemeyen hayvanlar kahraman dedi. Gerçek hayvanlar. Ama ne yaparsınız ki kötü bir alın yazısı benim bir kahramanlar ailesi içinde dünyaya gelmemi gerektirmiş. Öyle olunca. Anlaşıldı, dedi Dale. Baban çekirdekten yetiştirmeye bir kahraman asker senin. Filippo yedek subaydı diye düzeltti. 1927'de savaşta yakalandığı bir hastalıktan öldü. Barıştan bir ay önce bir hücum sırasında Gazla zehirlenmiş. Bu şerefli ölüm annemi büyülemiş olacak ki çok bekleyemedi. 1933'te bir başka kahramanla, bir generalle evlendi yeniden. Daniel güldü. Yazık dedi. Bu kez hayal kırıklığına uğrayacak. Generaller süslü yataklarında ölürler çünkü. Filippo korkunç bir kinle, ha ha dedi. Bu öylesi değil. Konuşan bir hayvan bu. Yalnızca yer, kadınlarla yatar, öldürür, kiliseye gider ve düşünmez. Asla hiçbir şey düşünmez. İri bir esmer adamdır mutlaka bu dedeyim. Bıyıklı, tüylü, iri, esmer bir adam. Evet öyle, esmer, iri, bıyıklı, tüylü. Teke gibi koktuğu için de kadınlar bayılıyorlar ona. Birbirine bakarak güldüler. Daniel, sen dedi, pek de bayılıra benzemiyorsun ama. Nefret ediyorum dedi Filippo. Kıpkırmızı olmuştu. Kıpırtısız gözlerle Daniel'a baktı. Bende Oedipus kompleksi var dedi. Daniel ilgisiz bir sesle, yani dedi, annene mi aşıksın? Filippo yanıt vermedi. Yüzünü tuhaf, korkutucu anlamlar dolaşıyordu. Daniel ona doğru eğilerek gülümsedi. Yoksa üvey babana mı tutkunsun ha? Filippo dehşetle irkildi. Az önce yüzünden çekilen kan bir anda yanaklarını hücube etmişti. Sonra Daniel'ın gözlerinin içine bakarak kahkahayla güldü. Neler geliyor aklınıza? Daniel da güldü. Onun yüzünden kendini öldürmeye kalkıştın dedi. Değil mi? Öyleyse. Filippo hala gülüyordu. Hayır, kesinlikle hayır. Hiç ilgisi yok onunla. Hiç ilgisi yok. Öyleyse neden ölmek istedin? Bir an cesaretini kaybetmiş olduğun için sene koştun. Halbuki cesaretten, kahramanlıktan nefret ettiğini söylüyorsun. Demek sen onun seni yargılamasından korktun. Seni hor görmesinden. Annemin hakkımdaki yargısından korktum ben. Annemin benim korkaklığım nedeniyle utanç duymasına katlanamıyorum. Annem... Annen bunu sorun yapmayacağını benim kadar sen de biliyorsun. Filippo yanıt vermedi, dudağını ısırdı. Elimi omzuna koyduğum zaman dehşete düştün dedi Daniel. Beni o sanmıştın değil mi? Filippo birden ayağa kalktı, gözleri alev alev yanıyordu. Bana vurdu dedi. Bana elini kaldırdı. Ne zaman? 2 yıl önce. O günden bu yana her an onu sırtımda hissettim. Kendini çırılçıplak onun kollarını hayal ettiğin oldu mu hiç? Filippo yalansız bir öfkeyle, siz delisiniz dedi. Çıldırmışsınız. Her neyse. Gerçek olan onun sana egemen olduğudur. Sen dize gelmişsin. 4 ayak üstünde yürüyorsun, o senin sırtına biniyor, genç acemi bir katırmışsın gibi emrediyor sana, hükmediyor. Hiçbir zaman gerçek beğendiğinle yaşamıyorsun. Ya onun gibi düşünüyorsun, ya ona karşı. Ama gerçek Filippo olarak değil, hiçbir zaman. Barışçısın, kahramanlıktan nefret ediyorsun, değil mi? Hayır değil, o asker olmasaydı, cesur olmasaydı, kahramanlık savunucusu olmasaydı, sen barışçı olmayı aklına bile getirmezdin. Daniel da kalktı. Filippo'yu omuzlarından yakalayarak gözlerinin içine baktı. Bak bana dedi. Kurtulmak istiyor musun? Söyle. İstiyor musun? Seni kurtaracağım ben. Filippo irkildi. Omuzlarını Daniel'in parmaklarından kurtararak geri çekildi. Kuşkuyla bakıyordu. Nasıl yapacaksınız bunu? Pek çok şey öğretebilirim sana. Pek çok. Ruh doktoru musunuz siz? Onun gibi bir şey. Filippo başını salladı. Öyle bile olsa dedi. Bu benimle neden ilgilendiğinizi anlatmaya yetmez. Daniel gülümsedi. Ben insan ruhuna meraklı amatör bir araştırıcıyım. Sonra tutkulu bir heyecanla ekledi. Ve senin ruhun meraklığını gölgeleyebilecek bütün kötü tortulardan ayıklanması gereken renkli inanılmayacak kadar güzel bir ruh benim gözümde. Filippo yanıt vermedi. Dudaklarına mutlu bir gülümseme belirdi. Daniel ellerini ovuşturarak odanın içinde dolaşmaya başlamıştı. Heyecanla, işe dedi. Bütün değerleri sıfıra indirmekle başlayacağız. Öğrenci misin? İdim. Hukukta? Edebiyat lisansı yapıyordum. Çok güzel. Şu halde söyleyeceklerimi rahatça anlayacaksın. Uygulamak istediğim kuşku yöntemidir. Daha doğru bir deyimle sistematik kuşku yöntemi. Ama kelime oyunlarıyla değil, hareketlerle. Anladın değil mi? Böylece senin kendinle getirmediğin, dış etkilerle edindiğin ne varsa hepsi buharlaşıp yok olacak. Ve geride sen kalacaksın. Katışıksız, gerçek bir sen. Tamam mı? Anlaştık mı? Filippo çocuksu bir merakla onu seyrediyordu. Şu anda bulunduğun noktada kaybedeceğin bir şey yok sanırım, dedi Dane. Filip omuz silkti, hiçbir şey yok. Şu halde kabul ediyorsun, dedi Dane. Seni çömez olarak yanıma alıyorum. Cehenneme inişe derhal başlayacağız. Haşin gözlerle çocuğa bakarak ekledi. Ama bir şartım var. Bana yatırım yapmayacaksın. Filpo aynı haşin gözlerle yanıt verdi. O kadar aptal değilim. Dane bakışlarını onun gözlerinden ayırmadan beni, dedi, bir kurumuş, buruşmuş kabuk gibi sırtından çıkarıp attığın gün iyileşmiş olacak. Korkmayın, dedi Filipo. Dane kurumuş, buruşmuş bir kabuk gibi, dedi, güldü. Kurumuş, buruşmuş bir kabuk gibi diye tekrarladı Filipo. İkisi birden güldüler. Dane Filippo'nun kadehini doldurdu. Kadın birden, şuraya oturalım, dedi. Neden oraya? Orası daha yumuşak. Görüyor musunuz, dedi Pinetto. Postacı güzeli yumuşak yerlerden hoşlanıyor. Ceketini çıkardı, çimenlerin üzerine serdi. Gel, dedi, en yumuşak yerini şuraya koy bakalım. Bir buğday tarlasının yanında çimenlerin üzerine oturdular. Pinotto sol eline yumruk yaptı. Yan gözle genç kadına bakarak baş parmağının ağzına soktu. Üfler gibi yaptı. Sol kolunun pazusu bir pompayla şişiriliyormuş gibi ağır ağır kabardı. Dokunabilirsin. Kadın acemi ürkek parmağını Pinotto'nun koluna dokundurdu. Şişmiş kas o an yok oldu parmağın ucunda. Pinotto sönen bir balonu çıkardı. İncecik ıslığa benzer bir ses çıkardı. Kadın ay, dedi. Pinotto Matthew'ye döndü. Ha ha, dedi. Maurum beni burada yol kenarında ceketi çıkarmış keyif çatarken görseydi ha. Ne yapardı? Maurum, dedi Matthew. 4 nola koşuyor şimdi. Koşsun bakalım, dedi Pinotto. Koşmazsa anasını farlarlar sonra. Kadına doğru eğilerek anlattı. Maurum bizim yüzbaşı. Doğanın kucağında, şimdi açık havada. Doğanın kucağında mı, diye tekrarladı kadın. Evet, açık havada koşu yapıyor. Sağlığa çok iyiymiş açık havada koşmak. Alayla güldü. Kendi kendimizin komutanıyız şimdi. Bize emir verecek kimse yok. Aklımıza eseni yapabiliriz. Bak, örneğin, canı çektiyse şimdi hemen kalkar okula gider ve yüzbaşının süslü yatağında bir güzel uyku çekebilirsin. Şimdi köyün sahipleri biziz. Köy bizim şimdi. Pek uzun sürmeyecek bir saltanat, dedi Matthew. İyi ya, öyleyse fırsattan son kırsına kadar yararlanmaya bakalım. Burada oturmayı yeğlerim, dedi genç kadın. Peki ama neden? Sana hiç kimse karışamaz diyorum. Kimse. Niye burada yattın diyemez. Ama köyde insanlar var daha. Pinotto kadına azametle baktı. Gerçekten, dedi. Senin bir devlet memuru olduğunu unutmuştum. Bir pot kırarsan bakanlıktan hesap sorarlar sana. Matthew bir suç ortağın sinsi gülüşle göz kırparak devam etti. Halbuki biz, dedi, bize hesap soracak bir Allah'ın kulu yok. İşsiz, güçsüz, yersiz, yurtsuz bir alay serseriyiz biz. Ne yerin yasası ilgilenir bizimle, ne göğün. Gelip geçiyoruz işte. Bir yandan girip öbür yandan çıkıyoruz. Siz bir toprağa bağlısınız. Dünya üzerinizden akıp gider. Ama siz kalırsınız. Biz ise dünyanın peşi sıra sürükleniyoruz. Geçit kuşlarıyız biz. Göçmen kuşlarız. 20. yüzyılın haşlılarıyız, değil mi? Kurtlarız biz, koca dişli, iri pençeli, kanlı, vahşi hayvanlar. Bir sürü kötü kurt. Ha ha. Bir avuç ot koparmıştı, kadının çenesini gıdıklıyordu. Sonra onun iri siyah gözlerine bakarak şarkı söylemeye koyuldu, gülümsüyordu. Hain kurttan kim korkar? Genç kadın kızardı, gülümsedi, şarkıya devam etti. Biz korkmayız, biz korkmayız. Pinotto keyifle, he hey, dedi, he hey bebeğim. Sonra gözleri ileride belirsiz bir yere takıldı. Dalgın bir sesle tekrarladı. He hey bebeğim, bebeğim, bebeğim. Birden sustu. Gök kırmızı, yeryüzünde hava serin ve masmaviydi. Matthew ellerinin kaba etlerin altında bitkinin, böceklerin ve toprağın birbirine girmiş karmaşık iç içe yaşantısını duyuyordu. Hırçın, ıslak ve bitli dev bir baş, avuçlarına yapışan apaçık, çıplak ve gerçek korkuydu bu. Tuzak. Watchlerde Ren arasında tuzağa yakalanmış, insan olabilme umudundan yoksun, milyonlarca insan bu geniş yeşil orman, onlar yok olduktan sonra yaşamaya devam edecekti. Yeryüzünde herhangi bir manzara, bir tarla ya da evrenin her çağında, her noktasında var olabilme özelliğiyle silahlanmış o kişiliksiz ve cansız canlılardan biri olmadıkça var olmak ve yaşamak mümkün değilmiş gibi. Avuçlarının altında otlar bir intihar özlemi kadar baştan çıkarıcıydı. Toprağa bastırarak ezdiği otlar ve gecenin içinde yerde sürünerek oradan oraya koşan kaçak, korkmuş, suçlu düşünceler ve ince, uzun, sayısız bacakları bir anda ezip yok oluncaya kadar ayaklarının dibine sallanıp duran kır örümceği. Genç kadın göğüs geçirdi. Pinetto, ne var yavru kuş diye sordu. Kadın yanıt vermedi. Uzunca bir burun, alt dudağı hafifçe taşmış ince keskin bir ağızla, yüzü küçük, solgun ve heyecanlıydı. Ne var ha? Söyle bana ne oldu? Kadın susuyordu. 100 metre ötelerinde güneşli yeryüzü arasından 4 asker altın yaldızlı sisin içinde simsiyah yürüyorlardı. Biri durdu, batıya döndü. Yaldızlı aydınlık hayalini silik bir gölge yapmıştı. Siyah değildi şimdi. Batan günün kızıllığı içinde siyahtan çok eflatundu. Başı açıktı adamın, kasketsizdi. Arkasında yürüyen geldi, ona çarptı, itti. Gölgeleri buğdayların üstünde bir gemi gibi kaydı. Peşlerinden gelen kolları havada, arkaları sıra kaydı. En gerideki başakları elindeki değnekle iki yana savurarak yol açıyordu. Gene yabancılar, dedi Pinetto. Genç kadının çenesini parmak uçlarıyla tutmuş, kaldırmış, yüzüne bakıyordu. Kadının gözleri dolu doluydu. Şuna bak, dedi. Hiç de keyifli değilsin. O askerlere özgü sertlikle konuşmak istiyordu ama sesinde kendine güvenen bir erkeğin kararlı katılığı yoktu. Çocuksu ağzından geçerken kelimeler yavanlaşıyor, yumuşuyordu. Elimde değil, dedi kadın. Kadını göğsüne doğru çekti. Hadi hadi sus bakalım, ağlama. Bak biz ağlıyor muyuz? Güldü, tekrarladı. Biz ağlıyor muyuz? Genç kadın başını Pinetto'nun omzuna bıraktı. Pinetto usulca saçlarını okşadı. Yüzünde gururlu bir mutluluk vardı. Sizi alıp götürecekler, dedi kadın. Yok canım. Kadın ağlıyordu. Sizi götürecekler, diye hıçkırdı. Pinetto'nun çocuk yüzü sertleşti. İnsanların bana acımalarından hoşlanma, dedi. Sizi alıp götürmelerini istemiyorum. Bizi alıp götüreceklerini kim söyledi sana? Fransızları nasıl dövüştüğünü göreceksin yakında, hem de en yakın locadan seyredeceksin. Kadın bebekleri korkuyla iri iri açılmış siyah gözlerini Pinetto'nun gözlerine kaldırdı. Öylesine dehşete düşmüştü ki ağlayamıyordu. Dövüşmeyeceksiniz. Vay vay vay vay. Dövüşmeyeceksiniz. Dövüşmemeniz gerek. Savaş bitti bir kez. Pinetto kadına alaylı gözlerle baktı. Ha, dedi. Ha ha ha ha. Mekke doğruldu, gitmek istiyordu. Genç kadın, daha dün tanıdık birbirimizi, diye mırıldandı. Abdullah titriyordu. İnce uzun yüzünü öne eğmişti. Soylu, düşünceli ve hüzünlü bir hali vardı. Genç soylu bir at gibi. Yarın, dedi. Oh oh, dedi Pinetto. Yarına kadar, yarına kadar, yarına kadar bir gece var yalnızca. Pinetto göz kırptı. Tabii, dedi. Bir gececik kaldı önümüzde. Azıcık eğlenebileceğimiz bir gece. Eğlenmek istemiyorum ben. Eğlenmek istemiyor musun? Gerçek mi? Gerçekten eğlenmek istemiyor musun? Yanıt vermedi genç kadın, bakıyordu. Pinetto, üzgün müsün, dedi. Kalın dudakları aralık ona bakıyordu. Benim yüzümden mi, diye sordu Pinetto. Beceriksiz bir sevecenlikle kadına doğru eğildi ama hemen aynı anda doğruldu. Dudaklarını ısırdı. Yüzüne kötü bir anlam belirmişti. Hadi hadi, dedi. Aldırma bebek. Daha iyileri gelecek arkadan. Biri gider, onu gelir. Ne olacak? Gelecekler beni ilgilendirmez. Geldikleri zaman öyle söyleyemeyeceksin ama. Acayip heriflerdir onlar, bilmezsin sen. Fiyakalıdırlar ha. Bir omuzlar böyle böyle, kalçalar şu kadarcık. Kimden bahsediyorsunuz siz? Kimden olacak? Almanlardan tabii. Onlar insan değil benim gözümde. Beğenmiyorsun demek. Ya ne istiyordun? Hayvan hepsi. Pinotto tarafsız bir gülümsemeyle başını salladı. Yanılıyorsun, dedi. Onlar yakışıklı ve cesur askerlerdir. Fransızlara benzeyemezler tabii ama gene de iyi askerdirler. Kadın, benim gözümde hayvan hepsi, diye mırıldandı. Bu lafı çok söyleme, dedi Pinotto. Çünkü sonra fikrini değiştirdiğin zaman bu lafı söylemiş olmak rahatsız edecek seni. Onlar savaşı kazanmış olarak geliyorlar, anladın mı? Seni yenmiş, savaşı kazanmış bir Sezar. Ona karşı koyamazsın. Elinden geçeceksin ister istemez. Hem de sırıta sırıta. Git Paris'i kızlara bir sor istersen. Hadi git de sor. Ne güzel eğleniyorlardı şu sıra. Ha ha, bacak kaldırma yarışı yapıyorlar şimdi. Kadın birden doğruldu, Platon'un ellerinden sıyrıldı. İğrendiriyorsunuz beni, dedi. Susun. Neden güzelim, neden, ne var? Fransızım ben, dedi kadın. İyi ya, Paris'tekiler de Fransız, ne çıkar? O iş engel olmaz bu. Bırakın beni, dedi kadın, gitmek istiyorum. Platon sapsarı oldu, alayla gülmeye başladı. Matthew, kızmayın, dedi. O sizi kızdırmak için söylüyor zaten. Genç kadın, ileri gidiyor ama, dedi. Beni ne sanıyor? Matthew usulca, yenilmiş olmak kolay değil, dedi. Alışmak için zaman ister. Onun normal hayatta ne kadar nazik, nasıl yumuşak olduğunu bilemezsiniz. Kuzu gibidir. Ha ha, dedi Pinetto, ha ha. Kıskanıyor da ondan, dedi Matthew. Kıskançlığından böyle konuşuyor. Kadın yumuşamıştı. Beni mi kıskanıyor, diye sordu. Tabii ya, kendisi taş kırarken burada size sokulmaya çalışacak. Bütün o yakışıklı herifleri düşündükçe deli oluyor. Pinetto hala alay ediyordu. Taş kırarken ya da kuyruğu titretirken, dedi. Olmaz mı yani? Kadın birden hayır hayır diye bağırdı. Ölmenizi istemiyorum. Öldürmeyeceksiniz kendinizi, öldürtmeyeceksiniz. Pinetto gülümsedi. Tam bir kadın gibi konuşuyorsun şimdi, dedi. Tıpkı bir kadın gibi. Bir küçük kız gibi. Bir küçücük kız gibi. Sokulmuş kadını gıdıklıyordu. Kadın iki büklüm oldu, kıvranıyor. Küçük kahkahalarla gülüyordu. Yapma, diye azarladı. Yapma, kötü çocuk oldun bugün. Matthew rahatsız olmuştu. Korkmayın, dedi. Onun için üzülmeyin. Korkacak bir şey yok. Her şey kolaycacık olup bitecek. Bakın suratına bakın. Kaç gündür doğru dürüst yemek bile yemedi. Levazım da erzak yok. Pinetto ile kadın aynı anda dönüp baktılar. Gözlerine sevişmeleri yarada kesilivermiş gibi ayılmış ve nefret dolu anlamlar yanıp söndü. Matthew Pinetto'ya sertlikle bakıyordu. Pinetto bir an ona baktı. Sonra başını öne eğdi. Çocuksu bir küskünlükle dizlerinin arasından bir tutam ot yoldu. Yolda askerler yürüyordu. Birinin elinde bir tüfek vardı. Bir sirk palyaçosu gibi tüfeği komik hareketlerle havada sallayarak gülüyordu. Çarpık bacaklı ufak tefek olanı terseri diye bağırdı. Asker tüfeği namlusundan tuttu, gol sofasıymış gibi hesaplı hareketlerle salladı, sonra olanca hızıyla yere doğru savurdu. İri bir çakıl sıçradı, 20 adım öteye düştü, Pinetto kaşlarını çatmış, onlara bakıyordu. İşi hemen sululuğa vuranlar da var, dedi. Matthew yanıt vermedi, genç kadın Pinetto'nun elini dizine koymuş, parmaklarıyla oynuyordu. ''Nikah yüzüğünüz var.'' dedi. Pinetto elini belirsiz bir hareketle çekerek. ''Görmedin miydi?'' dedi. ''Görmüştüm. Evli misiniz?'' ''Parmağımda nikah yüzüğü olduğuna göre.'' Kadın kederle ''Evet.'' diye mırıldandı. ''Öyle.'' ''Bak yüzüğü ne yapacağım şimdi?'' dedi Pinetto. Yüzünü buruşturarak parmağından çıkardı. Buğdayların arasına fırlattı. Genç kadın şaşırmıştı. ''Ay aman!'' diye kekeledi. Masanın üzerinden bıçağı aldı. Halbuki eli kanıyordu. Bıçağı ani bir hareketle avucuna sapladı. Hareketler küçük, suçsuz gösteriler. Neye yarıyor bütün bunlar, neye? Buna özgürlük diyordum ben, esnedi. Altın mıydı? Evet. Genç kadın hafifçe doğruldu. Erkeği dudaklarından öptü. Matthew davranmış oturmuştu. Hadi bakalım, tüyüyorum ben. Pinotto'na ürkek gözlerle baktı. Otursana, dedi. Otur 5 dakika daha. Bana ihtiyacınız yok artık. ''Otur diyorum sana.'' dedi Pinotto. ''Önemli bir işin yoksa.'' Matthew gülümsedi, kadını gösterdi. ''Ama bak, o kalmamı istemiyor pek.'' ''O mu?'' ''Yok canım, niye istemesin? Seni seviyor.'' Kadına doğru eğildi, okşayan bir sesle. ''En iyi arkadaşım Matthew. Sen de seviyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Tabii.'' dedi kadın. Matthew benden nefret ediyor diye düşündü ama kalkıp gitmedi. Zaman akmaz olmuştu. Bu kızıl renkli toprağa yayılmış titriyordu. Ani bir hareket ve Matthew zamanı gene ta kemiklerin içinde hissedecekti. Eski yıllanmış bir romatizma gibi sırt üstü uzandı. Gökyüzü pembe ve anlamsız. Gökyüzüne yuvarlanmak mümkün olsaydı. Yapılacak hiçbir şey yok, çaresiz, aşağıda dipte. Yaşamak için yaratılmışız biz. Bütün kötülük bundan geliyor. Buğdaylar boyunca kayıp gidişlerini gördü. Dört asker tarlanın çevresinde dolaşıp yola çıkmışlardı. Çayırın sınırında peş peşe yürüyorlardı şimdi. İstihkamcıydılar hepsi. Matthew birbirini tanımıyordu. Önde yürüyen çavuş Pinotto'ya benziyordu. Sırtında gömlek vardı yalnızca. Pinotto gibi gömleğin kollarını sıvamış, yakasını tüylü göğsüne kadar açmıştı. Peşinden yürüyen esmer, güneşte yanmış olanı, ceketini omuzlarına atmıştı. Sol elinde bir tutam başak almıştı. Sağ eliyle başakları ufalıyordu. Sağ elini açtı, ağzına götürdü, dilini çıkardı. Başının küçük bir hareketle küçük altın pırıltılı tanecikleri ağzına attı. Üçüncü daha uzun boylu, bir yaşta daha büyüktü herhalde. Avucunu açmış, sarı saçlarını parmaklarıyla tarıyordu. Ağır ağır düşte gibi bir sivilin kıvrak salınışıyla yürüyorlardı. Sarışın iri uzun boylu genç adam saçların arasındaki elini indirdi. Avuçlarını kendisini hapseden asker elbisesinden sonunda kurtularak güneşe kavuşan bu bedenin erkek yapısının keyfini çıkarmak ister gibi omuzlarını da boynunda dolaştırdı. Birbirinin peşi sıra hemen aynı anda durdular üçü de. Matthew'ye baktılar. Matthew bir başka uzak çağın bakışı altında eridiğini ve bitkileştiğini hissetti. O hayvanların baktığı bir çayırdı şimdi. Esmer olan kemerimi düşürdüm dedi. Ses bu yumuşak, huzurlu, insansız dünyayı rahatsız etmedi. Bir söz değildi bu. Sessizliği yaratan o değişmez yumuşak gürültülerden biriydi. Sarışının dudaklarından bir öncekine benzer bir küçük gürültü süzüldü. Aldırma, Almanlar bulup alırlar arkandan. Dördüncü sessizce geliyordu, durdu, başını kaldırdı ve yüzü göğün boşluğunu aksettirdi. 13. ayrımın sonu, sayfa 156.